Ayrım 6, Vurgun, Parsel Parsel 2, Murat Ağırel, sayfa 73. Namık Tanık Meselesi. Gökçe'nin çevresinden bir başka isim olan ilk kitapta da yazdığım Namık Tanık ile ilgili de kısa bir şeyler aktarmam gerek. Gökçe'nin eski parayla trilyonlarca lira ihale verdiği, özel uçağıyla birlikte hacca gittiği iddia edilen bir isimdi Namık Tanık. İlk kitabı yazarken Gökçek birlikte gitmediklerini söylese de bu soruyu Namık Tanık'a sormuştum. Beraber gittiklerini söylemişti. Neyse, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan okullardan birisinin adı Çankırı Özel Namık Tanık Koleji'ydi. Tarih 31 Ağustos 2016. Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Çankırı Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mükremin İçer, Murat Kaplanoğlu, Ali Saraylı, Süleyman Otamışlı, İsmail Küçük Keskin, Şemsettin Esen, Mehmet Devecioğlu ve Ömer Karaaslan savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece 8 kişi tutuklanarak Çankırı E tipi kapalı cezaevine gönderildi. Dahası da var. FETÖ üyeleri Namık Tanık Koleji'nin çatı katında bir araya geldiler ve eğlence düzenlediler. Bu eğlenceyi düzenleyen isimler FETÖ'nün Çankırı'da örgütlenen sağlık yapılanmasının en üst düzey isimleriydi. 11 Nisan 2015 tarihinde kolejde Çanakkale konferansı veren bir kişi 26 Aralık 2015'te gözaltına alındı, okul müdürü tutuklandı. Namık Tanık'ın sahibi olduğu NATO Holding'den apar topar açıklama yapıldı. O okulla hiçbir bağımız yok denildi. Namık Tanık adına avukat Ogün Kara imzasıyla yapılan açıklamada Çankırı'da faaliyet gösteren özel Namık Tanık İlköğretim Okulu ve bu okulun yönetimiyle hiçbir fiili ve organik bağlarının olmadığı vurgulanarak okula verilen ismin kaldırılması için de Ankara mahkemelerinde dava açıldı belirtildi. Ortada bir boşluk vardı. Bir bağ yoksa okulun bu ismi neydi? NATO Holding'den yapılan açıklamada söz konusu okullar ve bunları idare eden kurumlarla Namık Tanık'ın arasında herhangi bir irtibat bulunmadığı kesin bir dille ifade edildi. Düşünün, özel kolej kuruluyor, adı Namık Tanık Koleji ama Namık Tanık ile bir bağı yok. Peki o zaman yine NATO Holding yönetim kurulu üyesi olan Yusuf Tanık adını taşıyan okula ne diyeceksiniz? Okulun adı 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce 2015 yılında Samanyolu Yusuf Tanık Ortaokulu'ydı. Sonradan anlaşıldı ki okulun kapatılacağını anlayan FETÖ elemanları Samanyolu Yusuf Tanık Ortaokulu'nun adını Yusuf Tanık Ortaokulu olarak değiştiriyor. Ben bunları yazarken itirafçı Sancak'la Namık Tanık ile ilgili bilgiler veriyordu. Tanık'ın FETÖ ile mücadele ettiğini anlattığı için kitabı almak istedim. Bir ara örgüte yakın olan Tanık ile aralarının nasıl bozulduğunu göstermek açısından iyi bir örnek. Çünkü aynı örnekte FETÖ'nün devleti nasıl kullandığı da apaçık ortaya konuyor. Örgütün Namık Tanık'ın üzerine gitmek için Melih Gökçek kanalını kullanmasına ayrıca dikkat çekmek istiyorum. Sancağın ifadesinden kısaca aktarıyorum. Örgütle karşı karşıya gelen firmalara müfettişlerce baskınlar düzenlenip envanterleri didik didik incelenirdi. İnceleme sürerken firma sahibi örgüte teslim olursa inceleme durdurulur, usulen küçük bir ceza yazılırdı. Buna karşılık örgüte yüklü miktarda yardım yaptırılırdı. Firma sahibi böyle bir müdahaleye maruz kalmamak için büyük himmet toplantılarına çağrıldığı zaman Maliye Bakanlığı'nın incelemesine düşmemek için daveti kabul eder ve burada istemeyerek de olsa örgütün talep ettiği yardımı gerçekleştirirdi. Örnek verecek olursak NATO AŞ'nin sahibi Namık Tanık'a bizzat Beşir Baymaz gitmiş ve çok şiddetli bir şekilde reddedilmişti. Haliyle NATO'ya Maliye Bakanlığı'ndan ağır bir ceza kesilmiş, Namık Tanık da bu cezayı ödemişti. Kısacası örgüte boyun eğmeyerek cezayı kabullenmişti, kayıtlarda mevcuttur. Namık Tanık örgütçü biri değildir, muhafazakar bir şahıstır. Bu şahsın çocuğunu kaybetmesini örgüt çok iyi değerlendirmiş ve Melih Gökçek kanalı ile hayır hasenatının örgüte yönelmesini sağlamışlardır. 17-25 Aralık sürecinin başlaması ile birlikte Namık Tanık, çocuğunun annesinin ve babasının ismini taşıyan okullarla ilgili olarak il yapılanmasından sorumlu şahıslara ya bu okulları bana verin ya da benim ailemin adına olan okul isimlerini kaldırın demiştir. Örgütle arasında bir kavga başlamıştır. Namık Tanık'ın birçok kuruma okullarla ilgili başvuruda bulunduğunu biliyorum. Namık Tanık'ın bu yaklaşımı devlet kurumlarında geçiştirilmeye çalışılmıştır. Namık Tanık son çare olarak noter üzerinden yazı ile konuyu sonlandırmış, ailesine ait isimler okullardan kaldırılmıştır. Bu ifadelerle birlikte Namık Tanık meselesini de kapatmış olalım. Gökçek'in Okey Arkadaşları. Bölümü bitirirken Gökçek'in Okey Arkadaşları'nı da anlatmak istiyorum. Sancağ'ın ifadesine göre bir dönem siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü olarak kullanılan binanın sahipleri Sinan ve Kenan Gökdağ isimli kişilerdi. Bunlar binayı ofis olarak kullanırlardı. İlginçtir, Melih Gökçek, Ahmet Ertürk gibi isimler binaya okey oynamaya gelirler, binada bulunan hamam ve yüzme havuzundan faydalanırlardı. Sinan ve Kenan Gökdağ isimli kardeşlere bu ofiste örgüt adına himmet ve yardım hususunda baskı yapan rütbeli emniyet mensupları bile olmuştu. Sancağa göre bu bina Ahmet Ertürk ve Melih Gökçek'in girişimleriyle ilk başta Büyükşehir Belediyesi'ne geçirilmiş, daha sonra ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verilmesi sağlanmıştı. Tabii mesele kimin kime ne verdiği değil, Gökçek'in FETÖ'ye ne verdiğiydi. Başta da söylediğim gibi anlatılanların arasındaki iddiaların doğru olduğunu görünce Sancağ'ın ifadesini kitaba almayı doğru buldum. Yoksa bu ülke yalanlarla dolu, ne gizli tanık ve itirafçı ifadeleri gördü. Tabii bu ifade bir şeyi daha ortaya çıkarıyor. Devlet ve dolayısıyla yargı Gökçek'in tüm FETÖ ilişkilerini biliyor. Dönelim Gökçek'in Eylül 2021'de savcıya verdiği ifadeye. Ankara Cumhuriyet Savcısı Turgay Altundağ tarafından 17 soru yöneltilerek sorgulanan Gökçek'in ifadesi 6 sayfa tuttu. Sorgulamada suçlamaların büyük bölümünün 17-25 Aralık sürecinden önceki döneme ait konuları içermesi dikkat çekti. Savcı Gökçek'e Fethullah Gülen'i öven paylaşımları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Gülen yapılanmasına rant sağladığı iddialarını da sordu. Böylece yargı ilk kez hükümet ile Gülen cemaatinin bir dönem ortak oldukları döneme somut adım atmış oldu. İlk soru, Gülen yapılanmasıyla bağlantınız ne oldu? Gökçek, Savcı Altundağ'ın FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüyle herhangi bir bağlantınız var mıdır şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi. Herhangi bir bağlantım yoktur. 17-25 Aralık sürecinden önce herkesin olduğu kadar benim de bu yapı içerisinde yer alan şahıslarla tanışıklığım olmuştur. Özellikle darbe girişimi sonrasında bu darbeye karşı almış olduğum tavır nedeniyle bu örgüt ile tabiri caizse kanlı bıçaklı durumundayım. İki oğlum ve iki torunum Gülen okullarından. Savcı Gökçek'e ailesinin Gülen yapılanmasıyla bağlantısını da sordu. Gökçek savcının FETÖ-PYD'ye ile iltisaklı okullar, yurtlar, evler ve dershaneler ile sizin veya ailenizden herhangi bir kimsenin irtibatı var mıdır? Şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı. Benim iki oğlum bu yapıya ait olan Samanyolu Koleji'nde okudu. İki torunum da yine yapıya ait Atlantik Eğitim Kurumları isimli okulda öğrenim gördü. 17-25 Aralık sürecinden sonra her iki torunumu da okuldan aldım. Torunlarımın okumuş olduğu Atlantik Eğitim Kurumları isimli okula eşim Nevin Gökçek'in ismini koymuşlardı. O ismi kaldırmaları için talepte bulundum, kaldırmadılar. Bunun üzerine noterlik vasıtasıyla 3 Eylül 2014 tarihinde ihtarname gönderdik. 22 Eylül 2014 tarihinde tarafıma talebimi kabul ettiklerini söylediler. Bunun haricinde adı geçen okul, dershane ve yurtlarla herhangi bir irtibatım söz konusu değildir. Sağ olsun, yazdıklarımızı da doğrulamış oldu böylelikle. Devam edelim. Gökçek sadece çocuklarımın mezuniyet törenleri için bu okullarda bulunmuş olabilirim ifadesini kullandı. Bulunmuş olabilirim demesi nedense bana ilginç geldi. İfade sırasında sosyal medya hesaplarında Fethullah Gülen'i öven paylaşımları da Gökçek'in önüne konuldu. Savcı Fethullah Gülen'e FETÖ denilen 21 Şubat 2011 tarihli bir Twitter paylaşımına Gökçek'in terbiyeni takın, Fethullah Gülen'e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap tapsam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile şeklinde verdiği yanıt ile 13 Temmuz 2013 tarihli ABD'de Fethullah Gülen hocamı protesto ediyorlar. Evinin önünde kimse yok. 4 polis trafiği idare ediyor o kadar. Polis şart, şerit çekmiş paylaşımını anımsattı. Gökçe'nin yanıt verdiği o paylaşımın sahibi oyuncu Daphne Joy Foster'dı. Genç kuşakları anımsatmak gerek. Daphne Joy Foster daha sonra Fethullahçıların operasyon karargahı, Taraf Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ahmet Altan'ın oğlu, aynı zamanda Taraf Gazetesi yazı işleri müdürü Kerem Altan'ın evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Savcı daha sonra Gökçe'ye FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütünün lideri olan Fethullah Gülen hakkında sosyal medya platformları üzerinden yaptığınız bu paylaşımlar hakkında söyleyecekleriniz nelerdir? Bu paylaşımları hangi amaçla yaptınız sorusunu yöneltti. Gökçe bu soruya şöyle yanıt verdi. 2014 yılından önce biz Fethullah Gülen'i hoca olarak bilirdik, hain olduğunu bilmezdik. Ne zaman ki hain olduğunu öğrendik, hain olduğunu öğrendikten sonra onun hakkında sevgi ve saygımız kalmadı. Nasıl ki sevgi ve saygı duyduğunuz insan vardır. Ancak bu insanın katil olduğunu öğrenirsin, o anda sevgin düşmanlığa dönüşür. Benim yaşadığım olay budur. Savcının bir diğer sorusu Ankara'da 2012 yılında yapılan uluslararası 10. Türkçe Olimpiyatlarının açılış töreninde Melih Gökçe'nin örgütün okullarını ve Gülen'i övdüğü konuşmasına ilişkin oldu. Ve hepsinin üstünde hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi, değerli büyüğümüz, bu işin mimarı Fethullah Gülen hocamızı da sonsuz teşekkürler ediyorum şeklindeki ifadeleri kullandığı konuşmanın doğru olduğunu belirten Gökçek, ancak o tarihte Fethullah Gülen'i hoca olarak biliyordum, ihaneti bilmiyordum savunmasını yaptı. Yani özetle kandırıldık dedi ama ifadesindeki yaptığı bir hata herkesin gözünden kaçtı. Parsel parselde topu belediye meclisine attı. Melih Gökçek belediye başkanlığı döneminde Gülen yapılanmasına imar rantı sağlamakla suçlanmıştı. Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç 2015 yılında yaptığı açıklamada Melih Gökçek belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır suçlamasında bulunmuştu. Keza bu kitaba ve önceki kitaba kaynak ve isim babası olan parsel parsel satışlarla ilgili suçlamalarda topu belediye meclisine attı. İşte hata buradaydı. Savcı bu yöndeki suçlamalarla ilgili olarak Gökçe'ye, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yaptığınız dönem boyunca FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüne yardım niteliğinde imar değişiklikleri, ihale işlemleri türünden herhangi bir iş ve işlemler gerçekleştirdiniz mi? Bilinçli ve planlı şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ-PYD'ye mensubu kişilere hukuka aykırı maddi menfaat temin ettiniz mi sorusunu yöneltti. Gökçe'nin yanıtı da şöyle oldu. 17-25 Aralık sürecinden önce kimlerin veya hangi şirketin bu yapı içerisinde yer aldığı, yapı adına faaliyet gösterdiğini net olarak bilmem mümkün değildir. Belediye başkanı olarak görev yaptığım dönem içerisinde yasal hakkı olan herkesin hakkını belediye meclisi ile birlikte verdik. Bir plan değişikliği ile ilgili herhangi bir kimse belediyeye müracaat ettiğinde bu müracaatı benim veya belediyeki herhangi bir personelin reddetme hakkı yoktur. Bu konudaki tüm yetki ve irade belediye meclisine aittir. Görev yaptığım bu türden gelen plan değişikliklerini belediye meclisine havale ettik. Bu konuda sayısız Danıştay kararı vardır. Burada bir ara verip o belediye meclisi kararlarından sadece birini anlatayım. Ankara Gölbaşı'nda yükselen çirkin mimarisiyle yapılan bir lüks konut projesi var. Aldığım bilgiye göre 17-25 Aralık'tan birkaç ay önce dönemin tüm FETÖ mütevellilerine dağıtılan Kent İncek projesinden bahsediyorum. Bu projenin gökdelen olması için yapılan emsal arttırımı kararı belediye meclisinde 16 Ağustos 2013'te alındı. Karara göre emsali 0.30 olan imar planında belediyemizin menfaatleri göz önünde bulundurularak yapılaşma koşullarının E eşit 1.40 olacak şekilde talep edildiği ifadeleriyle değişiklik yapıldı. Yani %200'den fazla bir rant sağlanarak emsal 0.30'dan 1.40'a yükseltilmişti. Kararın altında kimin imzası vardı? Tabii ki Melih Gökçe'nin. Yani öyle belediye meclisini suçlamasına bakmayın, hepsinin kararının altında imzası vardı. Yaptığı hata ise şu, dönemin AKP'li tüm belediye meclisi üyelerini de FETÖ töhmeti altına soktu. Ben ceza alacaksam bunlar da alacak dedi. İşte o karar. 81. sayfada TC Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Karar No. 1543 Tarih 16.08.2013 Karar. Ve burada Gölbaşı ilçesi 111.422 ada bir parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 16.08.2013 gün ve 5/4 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.08.2013 tarihli toplantısında okundu deyip nasıl değiştirildiği anlatılıyor. Ve en altındaki imzalar Meclis Başkanı İ. Melih Gökçek, Katip Dur Ali Keleş ve Katip Hikmet Alp Dündar. Biz Gökçek'in verdiği ifadeden devam edelim. Eski Ankara Ticaret Odası ATO Başkanı Salih Bezci'nin ilk bölümde aktardığım 23 Haziran 2021 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Melih Gökçek aleyhinde verdiği ifadeler de tek tek soruldu. Gökçek şöyle devam etti. 2014 yılı öncesinde ATO Kongresi ile ilgili bazı görüşmelerim olmuş olabilir. Ancak bu kişilerle ilgili olarak o tarihte terör örgütü üyesi olduklarına dair herhangi bir bilgim yoktur. Salih Bezici'nin benim hakkımdaki aleyhte beyan vermesinin nedeni binalarında ve kaçak hafriyatlarındaki yaptığı yasa dışı uygulamalarına belediyenin ceza yazmasından duyduğu hınç dolayısıyladır. ATO seçimlerine müdahale etti mi? Salih Bezci ifadesinde ATO seçimlerinde aday olduğunda makam odasında TOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte görüştüğü Gökçek'in kendisinden Gülen yapılanması güdümünde olduğu iddia edilen Ayhan Atalay ve ekibiyle hareket etmesini istediğini anlatmıştı. Gökçek bu suçlamaya karşılık da kendisini şöyle savundu. ATO seçimleriyle ilgili en yetkili kişi Rıfat Hisarcıklıoğlu yani TOB Başkanı'dır. TOB Başkanı olarak beni ziyarete geldiklerinde ben kanaatimi onlara söyledim. Ben ATO'ya üye değilim. Dolayısıyla istişare ötesinde bir etkimin olması da söz konusu değildir. ATO seçimlerindeki yönetim kurulunun nasıl teşkil edeceği ile ilgili herhangi bir yönlendirmem olmamıştır. Benim kanaatimi sorduklarında kendilerine bu konuda istişari bilgi vermişimdir. Bezci'nin Gökçek'e yönelik bir diğer suçlaması ise 2013 ATO seçimlerinden önce kendisinden FETÖ adına 30 milyon lira değerinde bir yurt yaptırmasını istediği iddiası olmuştu. Gökçek savcının buna ilişkin sorusuna böyle bir talebim kesinlikle olmamıştır. Bu şahıstan örgüt adına yurt yaptırmasını kesinlikle istemedim. Aramızda böyle bir görüşme hiç gerçekleşmedi karşılığını verdi. Gökçek ilk kitapta da bahsettiğim 17-25 Aralık'tan 3 ay sonra Gülen yapılanmasına yakın yayın organlarına belediye olarak reklam verdiği suçlamasını da sonunda kabul etti. İfadesinde şunları söyledi. Anka Park ve Ankara Bulvarı'nın ulusal televizyon kanallarında tanıtım yapılmasına dair ihalede bahse konu ile toplamı 6 milyon 3 bin liradır. İhaleyi PC iletişim almıştır. İlgili firma rating esaslarına göre bu reklamları TürkSat listesinde o gün mevcut 50 adet televizyon kuruluşuna dağıtmıştır. Bunların içinde Samanyolu TV, Kanal Türk, Bugün TV ve STV Haber'e yani başka bir deyişle FETÖ'nün yayın organlarına 375 bin lira KDV hariç ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerin yapıldığı tarihte FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu belli değildir. Dolayısıyla bunlara kaynak aktarma söz konusu değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iddiası saçma sapan, sırf suçlama yapmak için uydurulmuş bir iddiadır. Benim hakkımda özellikle Mansur Yavaş ve ekibi tarafından yapılan suçlamalar tarafımıza yapılmış en büyük hakarettir. İşin ilginci ise Gökçek'in FETÖ'cü savcılara rant iddiasını yanıtlayamaması oldu. FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla aranan firari eski Ankara savcısı Şah'dan Sakınan, eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boş Gelmez, tutuklu Kozmik Oda Savcısı Mustafa Bilgili ile firari Önder Aytaç'a rant sağlamak iddiası. Savcı Ankara'nın Keçiören ilçesi Saray Beldesi'nde 1885 metrekare alanın bu kişilerin yöneticisi olduğu İrem Asma Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi ve Aygen Konut Yapı Kooperatifi'ne satışını sordu. Bu konuya yeni muttali oluyorum diyen Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki şikayet dilekçesini ve eklerini inceledikten sonra yazılı savunma yapmak istediğini söyledi. Yeni muttali oldu yani duyduğu filan yoktu. Kabul etse zaten suçlu konumuna düşeceği için baştan reddetmişti. Şadan Sakınan ile ilişkisine de kısaca değineyim. Melih Gökçe'nin karıştığı usulsüzlük iddiaları arasında en dikkat çekeni bu çünkü. FETÖ firarisi eski savcı Şadan Sakınan'ın almış olduğu araziye bir anda adeta sihirli el dokunuyor. Süreç Sakınan'ın Etimesu'nun Yaprakçık mahallesinde parsel nolsu 823 olan tarladan 500 metrekarelik hisseyi 7 Mayıs 2013 tarihinde satın almasıyla başlıyor. Etimesgut Belediye Meclisi de satın almayı onaylıyor. Sonrasında ise Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Temmuz 2013 tarih ve 1346 nolu kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve konut alanı olan ve inşaat emsali 3.30 olan 48.410 ada ve 2 nolu parsele hisselendiriliyor. Ne oluyor? FETÖ'cü firari savcıdan almış olduğu tarla arazisi bir anda imara açılıyor ve savcı milyonlarca liralık değeri olan bir araziye sahip olmuş oluyor. Bunun karşılığında Gökçek ne alıyor? Zaten Gökçek ve Sakınan arasındaki bu garip ilişkinin asıl çarpıcı noktası adliyede yaşanıyor. Gökçek hakkında yapılan onlarca suç duyurusu, usulsüzlük dosyası bir şekilde savcı Şadan Sakınan'ın önüne geliyor. Savcı Sakınan o kadar rahat ki gelen dosyaların tamamını soruşturmaya yer yoktur kararı vererek reddediyor. İşte Gökçek bu ilişkiye yeni muttali olduğunu açıklıyor. Çok uzattım. Bu bölümü burada noktalayalım. Ben ilişkileri ve bağlantıları yazıp yorumu size bırakıyorum. 6. ayrımın sonu. Sayfa 84.